Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir toplumun dili ve kültürü sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır. Ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Kültürü gelişen bir toplumun dili de gelişir. Dili gelişen ve üstünlük kazanan toplumların kültürü de yaratıcı ve üstün olur. Toplumların edebiyatı, felsefesi, sanatı, düşünceleri, olayları kavrayış biçimi, gelenek ve görenekleri dille bir bağlılık içindedir. Gelenek ve görenekler, o toplumun gelişmiş bir dili olmadan hayata geçirilemez. Çünkü nesilden nesile aktarılan ve aktarılmaya devam edecek olan gelenek ve göreneklerimiz dil olmasa unutulur gider. Toplumun bütün parçaları birbirine bağlıdır. Kültürü gelişen toplumların dili, düşüncesi de değişebilir. Toplumda var olan gelenek ve göreneklerle harmanlanarak günümüze uyan bir dil oluşur. Bu oluşum yavaştır ve ancak zamanla fark edilir. En basit şekliyle düşünecek olursak, farklı teknolojilerin o toplumda yer alması bile dilde değişime neden olur. Sevgili dinleyenlerimiz, bildiğiniz üzere her toplumun dili, yaşadığı coğrafyanın ve koşullarının, inançlarının, gelenek ve göreneklerinin, kısacası maddi ve manevi kültürünün yansıtıcısıdır. Kültürler, söz varlığının sürekli besleyicisidir. Eğer kültürde bir değişim olursa, bu durum söz varlığında kendini gösterir. Türkçenin söz varlığını besleyen, tarih boyunca doğaya sıkı sıkıya bağlı, tarım ve hayvancılıkla geçinen, savaştan savaşa koşan Türk toplumunun maddi kültürüdür. Türk toplumu, yüzyıllarca doğayla iç içe yaşadığından, yazı dilinde somut kavramları kullanırken değişik anlatım yollarına başvurmuş ve yeni kavramlar türetmiştir. Örneğin, Türkçe'de renk tonları büyük bir çeşitlilik gösterir. Bu tanımlamalar çok güçlü bir anlatıma sahiptir. Başka dillerde renk tonlarının bu kadar çeşitli adlandırılmasına pek rastlamayız. Çok eski ve Türkçe olan yeşil renk, yaş sözcüğünden türetilmiştir. Bu renge zeytin yeşili, zehir yeşili, papağan veya dudu yeşili, küf rengi, limon küfü, ördekbaşı, filizi, türbe yeşili gibi adlandırmalarda rastlarız. Bu adlandırmalara baktığımızda doğadaki nesnelerin renklerine başvurulduğunu ve insanın zihninde beliren tasarımlarla renk tonlarını canlandıran sözcükler oluştuğunu görürüz. Örneğin cam göbeği, gül kurusu, vişne çürüğü, yavru ağzı, ördek gagası, limon küfü, sütlü kahve, kabun içi, soğan kabuğu, deve tüyü, fil dişi, tavşan kanı adlandırmaları güçlü anlatımlardır. Dil ve zihin ilişkisinin ne kadar güçlü olduğunu, kültürel yaşanmışlıkları nasıl da ortaya koyduğunu görürüz. Türk toplumunun nesnelerden yararlanarak renkleri adlandırmalarına örnekler vererek devam edelim. Kanarya sarısı, tüyleri koyu kahve olan atı belirten doru, kömür karası, çingene pembesi, fes rengi, kestane rengi, kül rengi, pas rengi, saman rengi, kiremit rengi, tarçın rengi, leylak rengi, menekşe rengi, çivit rengi, kuzguni gibi renkler doğrudan doğruya doğadaki nesneleri çağrıştırır. Örneğin ateş kırmızısı, buğday rengi, deniz mavisi, duman rengi, bakır çalığı, bal rengi, güvercin boynu, horoz ipi, kavun içi, kazaya, kemik rengi, kızıltı, kirli sarı, pekmez köpüğü, toz pembe, yaprak kurusu, yumurta sarısı. Yüzyıllar boyu doğayla iç içe yaşamış olan Türk toplumu, nesnelerin renklerini tanımlarken bağdaştırmayı ve ilişki kurmayı çok özenle yapmıştır. Türklerin dünyasının ne kadar renkli olduğunu, nesneleri tanımlarken vermiş olduğu adlandırmalardan da rahatlıkla görebiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz, dili zenginleştiren, geliştiren, olgunluk kazandıran şiir ve edebi yazılar gibi oluşumlar bizlere iletişimin bir başka boyutunu kazandırır. Bazen söylemek istediğimizi uzun yazılar, konuşurken uzun uzadıya kurduğumuz cümleler yerine duygu dolu dört satırlık veya bir cümlelik anlamlı birliklerle bizi dinleyenlere anlatmış oluruz. İletişimde duygulara hitap etmek çok önemlidir. Bizi dinleyenler sadece akıllarıyla değil, kalpleriyle de dinlerler. İletişimde dinleyenlerin duygularını olumsuz yönde etkilerseniz, fikirleriniz ve bilginiz ne kadar kıymetli olursa olsun bir etki yaratmaz. Etkili bir iletişim, duygulara olumlu yönden hitap edebilme yetisidir. Günlük konuşma dilinin şiirde kullanılması güçlü bir anlatım sağlar. Türk şiirinde modern bir hareket olan ikinci yeni şiirinin öncülerinden olan Cemal Süreyya'nın bir şiirini örnek olarak ele alalım. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Sizin hiç babanız öldü mü? Soru cümlesiyle başlayan şiirde günlük konuşma diline özgü soru kalıbı kullanılmıştır. Dil bilgisi açısından değerlendirdiğimizde cümle kuruluşu doğrudur. Ama içerik olarak değerlendirirsek mantıklı bir soru olamadığını görürüz. Çünkü birçok kişinin yakını ölmüştür ve ölüm bir gerçekliktir. Şair, okuyanın duygularını harekete geçiren, hissettiklerini kaleme alan bir başlangıç cümlesi kurmuş ve zihninde canlandırma yapmıştır. Bu, okuyucunun ruh dünyasına dokunmanın başlangıcıdır. Okuyan, şiirin devamını kalbinde az çok duyumsamaya başlar. Şiirin tamamını okuduğunda ise duygu dünyası, şairin duygu dünyasıyla örtüşür. Bütün bunları yakalayabilmek için dile ve onun bileşenlerine hakim olmak gerekir. Cemal Süreyya günlük konuşma dili kalıplarını kullanarak canından can olan babasının ölümünü, hissettiği o acıyı ve üzüntüyü şiirsel bir anlatımla kaleme almıştır. Benim bir kere öldü, kör oldum dizesinde gerçek körlükten değil, ölümün gerçekliğini bildiği halde hayata bakışının artık eskisi gibi olamayacağını, körleşmiş bir duyguyla yaşamak zorunda kalacağını dile getirir. Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.